Ve yayındayız.
Merhabalar arkadaşlar. Uzundur bir ara vermiştik. Uzun dediğim aslında bizim için uzun oldu da sizler için sadece bir hafta oldu yanılmıyorsam.
Aslında bayram arası verdik.
Aslında dinleyicilerimize hiç ara gelmiş gibi olmadı. Çünkü bu haftada yayın yapıyoruz. Geçen hafta yayınımızı gene yayınlamıştık yanılmıyorsam. Dolayısıyla dinleyicilerim için fark etmedi ama biz biraz tembellik yaptık arada. Yani bu aralar ufak tefek aksamalar olabilir. Bu arada neden aslında aksamalar oldu? Bir bayram tatili girdi araya. Biraz da biz fazla yoğunduk. Yoğun olduğumuz konulardan bir tanesi de Code Fiction anketiyle aslında biraz da vakit kaybediyoruz son zamanlarda. Nedir bu Code Fiction anketi? Konuşmak isteyen var mı bu konu hakkında?
Fiction anketi.
Evet, neden? Aslında ne yapmak istiyoruz? Yani Code Fiction anketiyle ne yapmak istiyoruz? Sektördeki ne gibi dertleri duymak istiyoruz?
Yazılım dünyasını istiyoruz biraz ya. Yazılımcılar hani hangi trendleri takip ediyor? Nelerin peşindeler? Neler öğreniyorlar? Nelerden hoşlanıyorlar? Nelerden hoşlanmıyorlar?
Evet, bir taraftan da mesela sektör içinde çok kimsenin aslında sektör içinde problematik hal olan ama zaman içinde artık herkesin yaşadığı bazı sorunlar var mesela ve bunu görmezden geliyoruz ister istemez. Nedir bu? Fazla mesai olabilir. İşte fazla mesai ücreti almamak olabilir. Maaşın bir kısmını elden alan bazı arkadaşlarımız hala daha var. Bu gibi şeyleri de aslında birazcık daha şeye çıkartmak istiyoruz. Öne çıkartmak istiyoruz bu anketle. Birazcık böyle nabzını tutmak istiyoruz. Biraz teknoloji, biraz çalışma şartları, biraz da yazılımcılar firmalardan neler bekliyorlar. Aslında bunu görmek istiyoruz.
Bunları da aslında güzel bir araştırma olarak yayınlayacağız sanırım.
Tabii. Evet, şu anda aslında soruları hazırladık biz. Fakat bunu Slack kanalında paylaşacağız herkesle. Herkesin geri bildirimini almak istiyoruz bu konuda. Yani aslında tüm komünitenin sormak istediği sorular olabilir. Bunları birazcık da duymak istiyoruz. Tabii ondan sonra yine herkesten de yardım rica edeceğiz bunu dağıtma konusunda. Çünkü yaklaşık benim kafamda böyle bir buçuk ay boyunca bu anketi açık tutmak var. Bu sırada en azından bir 10 bin kişiye ulaşabilirsek harika olur. Çok elimize çok güzel bir veri olur. Böylelikle daha rahat belli konular üzerine konuşabiliriz.
Bu arada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz şu an, farkında mısınız? Değilsiniz.
Ben değilim.
Hepimizin 10 yıldan fazla arkadaşı olan Deniz Özgem ilk defa beyaz giyerken görüyorum şu an. İlk defa bak. Beyaz giymiş.
Hani Deniz Özgem...
Gelmesi şimdi ayrı ya. Zaten de.
Evet yani çok. Abi çocuk olunca ya. Adam beyaz giyer giymez gerçekten.
Çocuk olunca kirli tişört, temiz tişört sayıları falan değişiyor bir anda böyle.
Güzel, güzelmiş. Çok yakışmış ama beyaz sana Deniz'ciğim. Sakallarını daha güzel göstermiş.
Teşekkür ederim. Onur gibi olmasa da.
bu arada birkaç tane güzel haber var Türkiye'den. Yani aslında bu teknoloji sektöründe birkaç firmanın bazıları yabancı, bazıları yerli yatırımcılar tarafından satın alınmış. Bunlardan bir tanesi aslında bayağıdır konuşuluyordu. EasyCo'nun PayU tarafından satın alınması 165 milyon dolara. Ne diyorsunuz?
Hayırlısı.
Ben az buldum ya.
Az bence ya, 165 milyon dolar yani. 6 ile çarpacak.
doğru diyorsun.
Ya bayağı bir dolar giriyor aslında. Baktığın zaman paraşüt de benzer şekilde satın alındı ama sanırım yerli bir birileri satın almıştı onu diye hatırlıyorum, yanlış olmasın ama. Bir de Foriba'yı, Sovos satın almıştı. Dolayısıyla aslında bayağı güzel haberler bunlar. Yani Türkiye'deki girişimlerin böyle exit haberlerini duymak gayet evet. Güzel. Özellikle yabancılar tarafından satın alınıyorsa daha da güzel.
Bazı insanlar şey gözüyle bakıyor. Ya yine bir Türk firması yabancılar tarafından satın alındı falan gözüyle bakıyor da
çok öyle yaklaşmamak gerekiyor sanki ya. Yani sonra Türkiye'ye para giriyor ve bu adamlar zaten girişimci. Kazandıkları parayla büyük ihtimalle tekrar farklı bir girişim yapacaklar. Belki o da satılıp daha büyük girişimler yapılacak yani.
Barış'cığım sen yapar mıydın bir anda 150 milyon dolar sahibi olsaydın tekrar? Yoksa dünyalığı mı yaptın deyip?
Büyük ihtimalle o yüzden girişimci değil.
Ama bu 165 milyonun mesela tamamı ortaklara mı gidiyor? Kemiksiz mi bu yani?
Abi kemiksiz 10 kalsa ben yatırım falan yapmam. Onu söyleyeyim. Dünyalığımı yapmışım yani.
Abi öyle bakmamak lazım ya. Ekosistem olarak bakmak lazım. Yani ekosistemde bayağı hani bilinen böyle iyi iş yapan şirketler kendilerini aslında kanıtlamış oluyor. Yani Türkiye'nin startup ekosistemi dünyaya kendini kanıtlamış oluyor yani. İster hani 1 dolara satılsın, ister 100 dolara satılsın, o bence çok önemli değil. Bizim için en azından. Satanlar için önemli tabii ki ama bence hani ekosistem için çok güzel haberler yani.
Doğru.
Tabii. Kesinlikle.
Ki evet izin... yani düşün, yurt dışında bir firma duyuyor bunu, bu firmaları. Ne yaptığını görüyor, iş modellerini beğeniyor. Ve diyor ki ben buna cash bu kadar parayı veririm diyor mesela. Bu harika bir şey yani. Çok büyük bir başarı gerçekten.
Tabii abi, ve başka aslında hani başka insanlara da rol modeli yani. Yeni gelen girişimciler için de bir rol modeli çiziyorlar yani, ki bir insanlar artık bir umutla hani girişim yapabilir demek ki, başarabiliyor yani Türkiye'deki startuplarda.
Evet, kesinlikle.
Çok önemli bence.
Bir şey diyordun Deniz.
Ha şey diyordum, hani ben bizim sektörümüz için de önemli bence. Mesela EasyCo bildiğim kadarıyla Türkiye'de hani iyi mühendislik kültürü ile bilinen bir firmaydı da aynı zamanda. Mesela böyle firmanın da böyle bir yatırım alması mutlaka bizim sektörü de etkileyecektir. Daha çok büyümeye, daha çok alım yapmaya başlayacaklardır diye düşündüm ama. Çok.
Fintech dünyasındasın sen bayağı yani. Hani fintech olarak baktığında o dünyadan, o kapsamdan nasıl bir satın alım gibi duruyor Payoneer'un EasyCo'yu alması?
Abi benim gördüğüm kadarıyla bu yıl şey yılı, yani dijital ödeme yılı. Dijital ödeme yapan firmalar çok ciddi yatırımlar alıyor. İşte Salesforce mesela benim çalıştığım firmaya yine benzer şekilde yatırım yaptı. Avrupa'da Klarna benzer şekilde ciddi anlamda büyüyor. Yani ödeme sistemlerine yakın olan fintechler çok büyüyorlar bu aralar. Dolayısıyla aslında çok da şaşırtıcı değil. Türkiye'den de tabii böyle bir pazarı kapatmak istemeleri mantıklı. Çünkü Türkiye'de de ciddi anlamda yani e-ticaret çok büyüyor. Dolayısıyla e-ticaretin büyümesiyle birlikte ödeme sistemleri ciddi anlamda değer kazanıyor. Ve baktığın zaman da çok da güzel iş yapıyor EasyCo yani. Hani şey değil, Deniz'in de dediği gibi kültürüyle de ön plana çıkmış bir firma. Dolayısıyla teknolojisi de iyiyse eğer, tabii çok derinlemesine bilmiyorum ama eğer iyiyse teknolojisi de, güzel bir yatırım bu. Bunu çünkü birçok yerde scale edebilirsin. Türk yatırımcının yani Türk girişimcinin bunu scale edememesinin belli maddi problemleri olabilir ama yurt dışında maddi açıdan daha az problemi olan bir firmanın böyle bir altyapıyı satın alması ölçekleyebileceği anlamına geliyor. Bu da çok kıymetli. Burada mesela şu anda Avrupa'da birçok yerde dükkanlar kapanıyor. Çünkü dijital satış inanılmaz noktalara geldi. Yani herkes her şeyi online satın alıyor artık. Online satın almak demek, kredi kartı demek. Burada da rekabet artık şeye dönüyor. Kim daha az ücretle ödeme yapabileceği dönmeye başladı. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil ve beklenen bir şey bence bu. Bu yıl daha çok duyacağız bence böyle şeyleri. Yıl bitmeden ödeme sistemlerine daha fazla yatırım duyacağız gibi geliyor. Özellikle Avrupa'da.
Anladım. Yani en son Klarna işte şey yatırımcılarından para topluyordu yani, tekrar bir tur daha yatırım alıp hani iyice büyümeyi hedefliyorlardı, burada takip ettiğim için biliyorum. Fintech dünyası tabii bayağı büyük yani.
Abi yani alternatif ödeme sistemleri artık hani olay sırf kredi kartı değil, hani her kesime ulaşmaya çalışmak çok önemli bir hal aldı yani. Çünkü her yerde kredi kartı penetrasyonu şey gibi değil, Avrupa ülkeleri veya bizim ülkemizdeki gibi değil. Yani mesela biz Suudi Arabistan, Mısır'da da şeyimiz var mesela. Orada %15 falan kredi kartı penetrasyonu. Başka alternatif ödeme yöntemlerini bulman gerekiyor falan. O yüzden Bert'in dediği doğru yani. Bu yıl giderek bu şeyler gelişiyor, yöntemler.
Evet abi. Ve özellikle mesela Avrupa'yı düşünürsen kredi kartı kullanan çok az kişi var. Yani kart kullananlar da genelde debit kart kullanıyorlar. Yani şey de öyle, İsveç de öyle mesela. Bildiğim kadarıyla Uğur. Evet. Bütün Avrupa aslında öyle yani. Kimse öyle çok fazla kredi kartı kullanmıyor.
Burada yok abi.
İhtiyar, evet.
Fakir yani, ülkeler kullanıyor.
Belki de. Ama mesela Amerika'da da çok var kredi kartı. Bildiğim kadarıyla. Gerçi orada çek falan da var.
Ülkenin ekonomisiyle alakalı anladığım kadarıyla. Yani burada hani herkes yani şey debit kartla çalışıyor. Herkes olduğu kadar harcıyor. Kredi kartı çok az kullanılıyor. Ama burada mesela alternatif ödeme yöntemleri var. İşte Swish diye bir ödeme sistemi var mesela. Direkt mobilden ödüyorsun. Hiç uğraşmıyorsun yani. Sadece pin kodunu giriyorsun, ödüyorsun. Yani o internette de çalışıyor. Birbirinin arasında, iki kişi arasında para gönderirken de çalışıyor. Mesela para göndermek bedava abi. Havale yaparken bütün bankalarda, İsveç'te para ödemiyorsun hiç. O yüzden evet. bayağı farklı dinamikleri olabiliyor her pazarın yani.
Evet kesinlikle. Bir de direct debit çok revaçta. Türkiye'de çok duymasak da direct debit'i. Avrupa'da özellikle İsveç'te mesela Autogiro var. Betalink var şeyde. Danimarka'da, SEPA falan. Bunların hepsi ciddi anlamda da revaçta. Yani o tarz onlarla iş yapan, öyle entegrasyonlar yapan firmalar bu aralar çok kıymetli.
Aynen öyle.
Bir de şey var, BI tarafında da ciddi alımlar var. Belki ondan da biraz bahsetmek lazım. Google Looker isminde bir BI tool'unu satın aldı yakın zamanda. Aslında bu hafta oldu galiba bunların hepsi. Salesforce'u da en son onu duyduk. Tableau'yu satın aldı. O da farklı bir BI aracı. Aslında Looker'la Tableau bir anlamda rakip gibiler. İşte mesela benim şu anda çalıştığım firmada Tableau kullanıyorduk. Looker'a geçişine başladı firma. Herhalde kısa bir süre içinde tamamlayacak. Mesela işte artık BI tarafında da yani datanın önemi de çok artmaya başladığı için birçok farklı veri kaynağından veri alıp bunları aggregate edip belli verilere dökmek çok kıymetli bir hale aldı. Orada da Google ve Salesforce'un ciddi bir şey var aslında. Yatırımı var.
Microsoft'un da bir Power BI diye tool'u var değil mi? Ne kadar hani kullanılıyor bilmiyorum ama sadece adını duydum.
O biraz daha raporlama tool'u sanırım yani.
İşte BI kelimesini duyunca belki de.
Şeyleri alternatif mi tam bilmiyorum. Bu biraz daha galiba şey, analitik tool'ları bunlar sanırım.
Aslında şey yapıyorsun. Üzerinde şey yapabiliyorsun. Yazılım geliştirmek. Aslında yazılım geliştiriyorsun günün sonunda. Mesela Looker'ı bir şeye bağlıyorsun. GitHub repo'ya. Ondan sonra değişiklikler yaptığın zaman mesela işte ne yapabiliyorsun? Explore denen kavramlar üretiyorsun. Onlardan query'ler yazıyorsun. Query'lerden dashboard'lar üretiyorsun. View'lar üretiyorsun. Rapor da üretebiliyorsun. Alarmlar da set edebiliyorsun. Belli bir şeyin üzerine çıkarsa şunu yap falan filan gibi. Gayet güzel araçlar yani. O yüzden hani Google'ın ve Salesforce'un bir taraftan bu tarafta yatırım yapması da çok gerçekten ilginç. Ciddi paralar gömdüler yani.
İyiymiş. Bakalım neler olacak. Ve sanırım şey Looker Google Cloud'a katılıyor değil mi? Yani öyle bir ürün on-premise bir şey almadılar yani. Google Cloud'un içine dahil ediyorlar.
Evet, bildiğim kadarıyla öyle. Bu da çok güzel bir şey yani aslında Google Cloud kullananlar için.
Evet.
Büyük avantaj.
Tabii. Ve hani aynı zamanda kendi bulut platformuna da hani bir müşteri çekmiş oluyor yani bu sayede. Onun cazibesini arttırıyor.
Evet. Aynen öyle abi. BigQuery ile birlikte.
BigQuery.
Dedikten sonra...
Konumuza sert bir geçiş mi yapacağız?
Büyük ihtimalle öyle olacak
sert
abi. Diyelim.
Sert diyelim. Bağlayamadık.
Bağlayamadık.
O zaman bir araya ısıtma sorusu sorayım. iTunes mu? Napster mı?
Napster. iTunes olmayan herhangi bir şey ya da.
Emule.
Yok. Daha çok böyle müzik dünyasını çökerten diyeyim. Hani en çok nefret edilen uygulama.
Nefret edilen. Napster güzeldi ya Napster'dan.
iTunes
etmedim ben. Genelde iTunes'dan.
Metallica nefret ediyordu Napster'dan.
Evet ya dava açtı.
Evet ya Metallica.
Metallica nefret etmiyordu ya. Lars direkt şey yapmamış mıydı?
Dava anlaşma.
Onlar dava açmadılar mı ya o zaman?
Daha ne kadar defedebilirler de bilmiyorum yani.
Bayağı öldürdüler yani.
Aynen. Ne günlerdi ya.
Winamp.
Winamp günleri.
Audio Galaxy vardı.
Ama şimdi daha konuya daha sert bir giriş yapmamız gerekecek. O kadar uzaklaştık.
Evet, bayağı.
Abi Şahin de LimeWire demiş.
Evet, LimeWire de vardı. Emule vardı. Ama biz evet şimdi ya soğutma sorusu mu, ısıtma sorusu mu sorun belli değil.
Abi Scrum diyorum. Retrolarda sorarsın ya böyle, ya da Scrum'larda böyle herkes alışsın diye.
Warm up sorusu.
Warm up.
Sağolunuz.
O zaman.
Evet, o zaman disiplin diyelim. Disiplin nedir? Yani yazılım ekiplerinde ya da şöyle, aslında şöyle söyleyeyim. Herhangi bir takımda diyelim önce. Ondan sonra yazılım ekiplerinin belki özeline ineriz. Yazılım ekiplerinde disiplini sağlamak ya da ekibin karar verdiği kuralları uygulamak kimin görevidir? Ekip bunları nasıl uygulamalıdır? Nasıl bunları takip etmelidir? Eğer ekip bunları uygulamazsa ekip dövülmeli midir? Bugünün konusu bu sanırım.
Abi şu disiplin kelimesinin bir bana mantıklı gelen bir tanımını okuyayım mı?
Oku abi.
2001'de Felis isimli bir ekşi sözlük yazarı yazmış. Ekşi sözlüğe şöyle demiş. Bir topluluğun yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazılsız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu ve bu topluluğun düzen ve uyum içinde çalışmasını ya da yaşamasını sağlamak üzere belirlenmiş kural ve ilkelerin tümü demiş. Disiplinin tanımı olarak. Bence ilkelerin tümünü uygulamak aslında.
Yani ilkelerin tek başına olması bir anlamı yok.
Evet, ilkeler orada dur.
Yani evet. O yüzden onları uygulamak, hayata geçirmek ve onları aslında belki de nasıl diyeyim, sahiplenmek bile diyebilirsin belki.
Peki mesela böyle bir şey nasıl olur? Aslında şimdi biraz da bu konu biraz bizim defalarca sürekli konuştuğumuz aslında şeye de biraz dokunuyor. Ne derler? Kültür, yani yazılım kültürü, firmanın kültürü, hı hı. Ekibin kültürüne de biraz dokunuyor gibi geliyor bana. Hatta şöyle düşünürsek, ekibin mesela belli kültürel şeyleri olabilir, ritüelleri olabilir. Nedir bunlar? Mesela ekip her hafta retro yapıyor olabilir.
Hı hı.
Bu retro sonunda belli aksiyonları çıkartıyor olabilir. Yani yapılması gereken şeyler, sorunları ifade edip. Ondan sonra bir sonraki hafta sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi hayatına devam ediyor olabilir. Mesela bu aslında bir disiplinsizlik örneği mi oluyor? Yani bir disiplinle ilgili bir problem mi oluyor burada, bu durumda, senin tanımına göre?
Benim tanımıma göre, ya evet, disiplinsizliğin bir formu olabilir bu belki. Bir örneği olabilir belki.
Anladım.
Bir de
evet,
pardon, şey diyeceğim. Hani mesela disiplin deyince hani bir önleyici adımlar vardır, bir destekleyici adımlar vardır. Bir de yaptığın yanlış vesaire, bundan öğrenip düzeltecek ya da düzeltmeni sağlayacak adımlar vardır. Sanki ben senin tanımın biraz eksik buldum gibi.
Hı.
Ya en azından hani şirket kültürü içerisindeki yapacağımız herhangi bir hata öncesinde olabilecek aksiyonlar vardır. Hani belli kuralları uygularız, kurallara uymak önleyici. Ama bir de yaptığın işi aynı zamanda destekleyen ve yaptığın hatayı da düzeltebilecek, bundan know-how edinip bir sonraki aynı hatayı yapmadan, yaptığın hatadan öğrendiğin bilgi birikimini de üzerine katarak ilerleyebileceğin adımlar da olabilir diye düşünüyorum. Yani evet. Bence...
Evet evet, haklısın bence kesinlikle. Yani disiplin böyle hani kelime olarak hep şey negatif bence geliyor kulağa.
Hı hı.
Ama risk gibi. Ne gibi?
Risk gibi.
Vallahi anlamadım.
Risk.
Rest.
Risk lan risk.
Risk.
Aynen.
Oyun var ya, oyun, kartonla oyna. Risk.
Tamam. World domination. O risk.
O risk.
Yani oradaki kelime olarak risk de aynı zamanda Hani böyle negatif daha çok anlaşılır ya.
Anladım. Evet. Ama yani disiplin benim bahsetmeye çalıştığım daha ziyade böyle ekiplerin bazı şeyleri ritüel haline getirmesi, düzenli olarak yapması, o yaptıktan onları yaparak aslında kendilerine bir fayda sağlamaları. Yani disiplin böyle bir sopa olarak kullanmaktan bahsetmiyorum yani disiplini. Veya ekibin kendi disipline etmesinden bahsetmiyorum. Mesela bahsettiğin o öğrenip yoluna devam etme hadisesi. Hani mesela code review abi. Bir ekip code review yapacağız deyip code review yapmıyorsa ve bundan bir şey öğrenmiyorsa mesela, hani bence bu disiplinsizlik diyebilirim. Ve disiplinsizlik deyince çok negatif algılanıyor ama aslında bence bu o ekibin hedeflerine ulaşmasında bir engel. Ekibin bir hedefi var. Ve tabii ki her ekibin kendi yolları var yani hedeflerine ulaşması için ama ben gene de bazı ritüeller olmasını, belli bir hani süreç veya işte belli bir pattern olmasının gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ya aslında şimdi sen söyleyince şeyi fark ettim. Aslında bir ideal bir yazılım ekibi çerçevesinden baktığımız zaman ideal olanları biliyoruz zaten. Zaten burada da neredeyse yıllardır tartışıyoruz. İnternette bir sürü makale var. İşte agile olmalısın, code review yapmalısın, unit testlerini yazmalısın, işte retro toplantı notlarını yayınladıktan sonra sahip çıkıp yapmalısın falan gibi. Aslında baktığın zaman herkes bu kavramları, yani çoğu insan sıcak geliyor ve kucaklıyor aslında ilk baktığı zaman, ama uygulama kısmı hakikaten aslında disiplinsizlik kısmına giriyor olabilir yani. Bir süre sonra hani biz bunları yapıyoruz diyorsun ama belki de hakkıyla yapmıyor gibi oluyorsun.
Abi tam o noktada şöyle bir benim gözlemim var. Eğer bir takım bir şeyi nasıl yapacağını bilmiyorsa onu yapmıyor. Yani mesela şöyle düşünün. Eğer bir takım retro yapması gerektiğini biliyorsa, retrospektif yapıyorsa, sonunda da aksiyonlar çıkartıyorsa, eğer bu aksiyonları yerine getirmiyorsa, günün sonunda aslında bunu yapamıyor olmasının sebebi nasıl yapacağını bilmiyor olmasından kaynaklanıyor. Yani aslında bir taraftan da eğer böyle bir, yani takımın verdiği kararların da birazcık da şey olması gerekiyor. Takımın objektif olarak düşünüp biz bu verdiğimiz kararları yerine getirebilir miyiz, getiremez miyiz diye de biraz düşünmesi de gerekiyor belki de.
Gerçekçi olması.
Tabii ki çevre koşullarını da düşünme. Evet, gerçekçi olması gerekiyor. Bilmiyorsa da bunun için çözüm araması gerekiyor. Zaten bu noktada artık yöneticiler işin içine giriyor. Yani ekibin
liderlik giriyor.
Belli bir konuda, aynen öyle. Liderin bu konuda işte ekip bunu bilmiyorsa yardımcı olması lazım. Eğer kendisinin bir şey yapması, kendisi yapamıyorsa yapacak birisini getirmesi lazım. Yani belki de disiplinsizlik değil bu. Aslında bilgisizlik.
Bunun yanında ek olarak şu şey var. Eğer bunu ya disiplin olarak belirlediği şeyi neden yaptığını, onun faydasını bilmeden yapıyor. Hani etraftan duyduğu kadar dünyada bunlar uygulanıyor diyerek yapıyorsa, atıyorum code review'ı, pair programming'i, bunlar sağlıklı olmuyor ve bir zamandan sonra bırakılmaya başlanılıyor. Ekip onu sahiplenmiyor çünkü aslında, ya da unit test mesela. Unit test neden yazması gerektiğini bir şey bilmeden yazdığı zaman zaten hem çıktı olarak kaliteli bir şey çıkmıyor, hem de bir zamandan sonra o ekip o alışkanlığı bırakmaya başlıyor. Ondan uzaklaşıyor. Evet, yani o da önemli yani. Neden uygulandığı.
Orada görünürlük girmiyor mu işin içine? Yani şöyle atıyorum, unit test yazıyorsun veya pair programming yapıyorsun ve onun mesela sağladığı faydayı aslında takımın görmesi veya takıma göstermek gerekiyor yani. Hani burada işte yönetici olabilir, seniorlar olabilir, ne bileyim o konuda böyle o konuyu sahiplenmiş biri olabilir. Belki onun hani faydasını hani açıklaması gerekiyor yani ekipteki insanlara.
Kesinlikle. Yani hatta ekip zaten hani hem retro yaptığında, onun devamlı geldiğinde Mert'in dediği gibi uygulandığın notlarından bir aksiyon alındığında, hem bunu derin vermesi gerekiyor. Bakın biz bunu yapıyoruz ve gördüğünüz gibi iki hafta sonra bakın bunları çözmüş olduk diye geriye dönüp aksiyonlar üzerinden de geçmesi gerekiyor. Aynı şekilde problemle karşılaşıldığında işte bakın canlıya çıkmadan önce bunu yakaladık demesi gerekiyor. bir yerden sonra zaten o alışkanlığa dönüşecektir artık ekip onu görecektir.
İşte kastettiğim şey Onur'un bence dediği güzel de güzel şu anlamda. Bunun hani nedenini, bunun yararlarını istediğin kadar sabaha kadar anlatabilirsin yani. Unit test şöyle yararlıdır, böyle yararlıdır, şunları engeller falan ama galiba acısını çekmeden de insanlara bunu mesela nasıl şey yapacaksın?
Abi burada bak şöyle bir şey bugün okudum bir kitapta. Şey diyordu, yöneticiler ya da liderler genelde kendi görüşlerini %24 daha fazla görürler. Yani overrate ederler. Yani olması gerektiğinden daha fazla değerli görürler. Çalışanlar da %10 ile %15 arasında daha gerektiğinden daha az görürler. Yani mesela bir çalışanın bir fikri varsa olması gerektiğinden daha az değer veriyor kendi fikrine. Bir yönetici de bir fikrini ya da feedbackini verirken %24 oranla daha onu olduğundan daha değerli zannediyor. Yani aslında mesela burada şimdi mesela şey diyoruz ya, bunun faydasını göstermesi lazım diyoruz ya. Aslında orada da ilginç bir konu da var. Belki de faydalı olduğunu düşünüyor sadece yönetici. Yani bu durumda faydasını göstermeye çalışırken aslında farkında olmadan da belki de o kadar da faydalı olmayan bir şey empoze etmeye çalışıyor da olabilir. Dolayısıyla bu noktada da bir taraftan bunu şey de düşünmek lazım. Yani iki taraflı düşünmek lazım. Bir fikri ortaya attığı zaman bunu bir şekilde ekibin güvenli bir şekilde tartışabileceğini bir ortamı yarattıktan sonra belki de böyle şeylere girmesi de gerekiyor. Yani orada öyle bir riskli bir handikap, bir tuzak var yönetici içinde.
Ama mesela evet, code review mesela biri mi bence? Hani code review liderdeki code review yapıyoruz, böyle uyguluyoruz falan dedi. Bu setin örnekten biri mi?
Code review yapıyoruz demekle böyle yapıyoruz evet, demek arasında fark var. Böyle yapıyoruz demek o handikapa, yani o tuzağa düşebilir bence yönetici.
Düşebilir.
Code review yapılması lazım demek de belki yanlış. Şunu dese kodlarımızı, yani birisi bir kodu production'a gönderiyorsa, canlı sisteme gönderiyorsa takım arkadaşlarından en az bir kişinin de bunun üzerinden geçmesi ya da beraber çalışması lazım derse mesela, orada şöyle bir şey de olabiliyor çünkü bir noktadan sonra belki peer programming code review'a gerek duymamasını sağlayacak.
Şimdi aslında bir code review.
Evet. Biz ufaktan bazen ona döndük mesela. Eğer pair programming yapıyorsan iki kişi değil bir kişi onaylayıp canlıya çıkabiliyorsun mesela.
Abi çünkü neden pair program, neden code review yapıyorsunuz sorusunun cevabı aslında o. Yani bunu pair programming'le de yapabiliyorsan aslında şeye geliyor. Yani neden yapıyoruz ki code review? Belki de bu nedenleri anlatmak lazım işte dediğiniz gibi.
Ya tabii orada biraz şey, yani judgment call da var. Hani ne büyüklükte bir şey yapıyorsun? Nasıl bir kod yazıyorsun? Ne kadar hayati? Kaç kişinin bakmasına ihtiyaç duyuyorsun sen yazılımcı olarak? Koduna ne kadar güveniyorsun vesaire. Ama hani code review ekseninden çıkarsak bence Mert'in dediği hani çok doğru. Hani o iki, yani bıçağın iki tarafı yani. Ama benim düşündüğüm şey bu disiplini mesela bir dayatma olarak kullanmamak lazım. Yani aslında takımın hani otonom bir şekilde kendi kararlarını alıp kendi aldıkları karara uymaya devam etmeleri bence en sağlıklı olanı.
Evet abi. Burada bence şöyle bir şey de işin içine giriyor. Takım oluştururken sonuçta elinde belli farklı karakterlerde, farklı becerilerde, yetkinliklerde yazılımcılar var. Birincisi firmaya birisini alırken bu özelliklerini göz önünde bulundurarak alman lazım. Yani gerçekten belli özellikleri arıyor olman lazım firmanın kültürüne uyumluluğu için. İkincisi de takımın içerisindeki kişilerin de bu disiplini bir şekilde sağlayabilecek kişileri koyman gerekiyor. Yani eğer bir kişi mesela çok iyi bir yazılımcı ama disiplinli değil ya da belli şeyleri takip edemiyor ama teknik bilgisi çok iyi mesela. Şimdi bu kişi kötü bir yazılımcı olamaz. Sadece belli konularda eksik diye. O zaman ne yapman gerekiyor? O takımı oluştururken o takımın içerisinde belli disiplini sağlayabilecek kişileri de birazcık koyman ve onların birbirleriyle konflikt yaşamadan, birbirleriyle çatışmaya girmeden çalışabiliyor olacakları bir ortam hazırlaman gerekiyor yönetici olarak. Ondan sonra bu belki olmalı. Yani aslında buna daha gelmeden önce takımın temelinde yapman gereken belli düzenlemeler var.
Ya orada bence şirketin kültürü ve nasıl diyeyim kişisel disiplin veya öz disiplin giriyor. Hani Uğur da YouTube'da yorumda yazmış. yazılımcının öncelikle kendi disiplinli olmalı. Bunun dışında iş yeri kuralları ve ilkeleri de ilaveten uygulamasında problem olmuyor demiş. Bence de öyle. Hani biraz öz disiplinde olması gerekiyor yani bireysel olarak. Hani hem sorumluluk duygusu hem sahiplik zaten. O ikisi geldiği zaman disiplin otomatikman geliyor aslında. Öz disiplin.
Bir de alışkanlıklardan uzaklaşmak da çok güç oluyor. Mesela hani Code Review'dan örnek verdiğimiz için benim bir şeyi paylaşayım. İşte Code Review yapıyoruz dediğimiz noktada ekip bir iki sprint sonra şeydi. Ya işte çok daha yavaş ilerliyoruz bu şekilde. İşte iki kişi review ediyor ve çok iyi sık dokunuluyor. Bu işte çıkardığımız puanımızı düşürüyor. Total sprint'e çıkardığımız puanı falan gibi bir şeyle geldi. Ve hani ekip biraz böyle uzaklaşma tandansındaydı. Dedik ki hani ya yavaşlasın önemli değil. Az çıkartalım, sağlıklı çıkartalım. Şimdi ise ekip görüyor daha merge edilmeden önce bug yakalanıyor mesela. Performans issue'ları yakalanıyor. Scalability problemleri yakalanıyor. Direkt bunları da görebilirsin. O zaman ekip onu sahiplenmeye de başlıyor. Böyle bir etkisi oluyor onun. Alışkanlıklardan uzaklaşmak da güç yani. Hani evet abi yani bırak yavaşsın.
Evet aynen. Ya yani böyle bir kötü bir alışkanlık var Türkiye'de maalesef. Birçok firmadan bize gelen. Yani böyle çok hızlı bir an önce her şey olsun bitsin diye bakıyoruz. Güzel bir şey hızlı olması ama kalitenin aslında hızdan birçok durumda daha önde olduğunu da düşünmek lazım. Ama bir taraftan da mesela böyle bir şikayette bulunan bir takımın elemanı aslında problemi değil de bir semptomu işaret ediyormuş gibi geliyor bana bu durumda. Yani aslında belki de takım içerisinde bir iletişim anlamında bir problem olabilir belki de. Böyle bu bir semptomdur. O bunu problem olarak da görüyor olabilir. Dolayısıyla aslında ona da biraz derinine inmek gerekiyor böyle garip durumlarda da. Anladım ne dediğini olur ama hani böyle de bir şey var belki de. Ucu da var işin. Olabilir yani.
Tabii birçok neden olabilir ama bizdeki daha çok alışkanlık üzerineydi. Ve o zaten çözülünce evet. Şu an herkes mutlu yani. Alışkanlıkları sadece birazcık değiştirmek gerekiyordu. Bizdeki örnek oydu en azından.
Ya o alışkanlığı değiştirebilmek mesela işte biraz firma kültürüyle de alakalı. Çünkü nasıl diyeyim? Mesela bir yazılımcı hani individual contributor adam bireysel yapıyor ve hani yönetimde bir etkisi yok. Hani çok bir söz sahibi değil mesela ve söz sahibi olmaya da alışık değil. Ve hani sürekli mesela ondan hızlı gitmesi istendiğini düşünüyor belki. Belki default olarak varsayımda bulunuyor adam yani. Ve aslında sen orada Onur şey diyerek hani yavaş çıksın, kaliteli çıksın mesela bunu diyebilmek çok önemli. Çünkü evet. Hani orada çok keskin hani bir aslında çizgi çekiyorsun ve diyorsun ki biz kaliteye hızdan daha fazla önem veriyoruz. Hani sağlam ve iyi bir şey çıksın ki müşteri memnuniyeti sağlansın veya artık oradaki amacınız neyse. Ve hani bence onu söyleyebilmek çok önemli. Çünkü o bir cümleyle o mindset'i değiştirebiliyorsun bazen.
Evet katılım. Ama işte ekipte bazen firma kültüründen bağımsız. Evet bu şey diye firma kültüründen bağımsız ekibin kendi böyle daha geçmişten gelen alışkanlıklarıyla böyle sürekli hızlı olmalıyız mindset olabilir diyecektim ama sonra düşününce demek ki firma kültürü tam olarak yansılamamış diye düşün başladım. Dediğin gibi kesinlikle.
Ya bir de işte onu o kendi gerçeklerini de aktarabilmek gerekiyor. Yani bazen şeyi farz ediyorsun. Ulan yavaş gidelim bu gayet doğal değil mi? Yani önemli olan kaliteli bir ürün çıkartmak ortaya diye düşünüp herkesin de o şekilde düşündüğünü başkalarının endişelerini de empati de yapamayabiliyorsun bazen işte o körlüğe de kapılmamak lazım. Sürekli belki de şirket kültürünü ortaya çıkartacak faaliyetlerde bulunmak gerekiyor bir yönetici olarak.
Evet abi kesin işte rol model olman gerekiyor aslında lider olarak yönetici olarak rol model olman gerekiyor takıma. Yani takım belli kararlar verirken sen de oradaysan mesela takım eğer acele etmeye doğru gidiyorsa sen onlara onu hatırlatman gerekiyor dediğin şekilde. Belki farklı bir yöntemle soru sorarak yani neden bunu bu kadar hızlı yapmak istiyorsunuz diye sorarak mesela. Bu durumda duracak, düşünecek.
Çok böyle hız minvalinde ilerlediğimiz için söylüyorum. Şimdi asıl konumuz. Bir takım kendi disiplini olarak şunu söyleyebilir mi? Bir takım kendi arasında oturuyor, konuşuyor. Arkadaş biz Code Review yapmak istemiyoruz. Diyebiliyor mu mesela sizce?
Niye diyemesin? Eğer der, geçerli bir sebebi varsa der.
Argümanlarını sormak gerekiyor yani. Niye?
Sizinize böyle yatabilecek bir argüman geliyor mu peki?
İşte var. Ya da şey yapıyordur.
Nasıl? Yok, pair de yapılmıyor mesela. Hani böyle daha edge case bir örnek var karşımızda.
Allah'a emanet mi?
Şey, evet, unit test yazmıyoruz böyle. Her şeyin kaos olduğu, bizim disiplinimiz kaos. Ekip buna kendisi böyle bir şey talep edebilir mi? Böyle bir şey bilir mi?
Abi bence dönemli
checking tool'larla yapalım. Karşılaşıyorlar mı onu? Yani Pro'da çıkıyorlar ve sürekli sonuna karşılaşmıyorlarsa, her şey gülistan gidiyorsa belki o ekip için gerçekten gerek olmayabilir yani. Ama gerçekten herhangi bir yani bir sorunla karşılaşıyorsa, o zaman o sorunu çözmek için şöyle yöntemler var. Bakın, kod review yapılması lazım deyip belki ekip yönlendirilmesi gerekiyor. Yani ekip diretse bile bence.
Hani şey, bence sorun yaşamıyorsa bile bir şeyler yapmak lazım. Çünkü o ekip değil o product'ın başındaki. Her zaman o ekip olmayacak yani. Yeni insanlar gelecek, ekip başka bir projeye geçecek, belki başka bir ekip kuruluyor orada. Yani sanki böyle belirli standartlar da disiplini oluşturması gerekiyor gibi geliyor.
Orada peki ikna mı etmek gerekiyor? Nasıl ikna etmek gerekiyor? Öyle bir ekibin içine düştün Onur, bir yönetici olarak.
Nasıl yani?
Böyle bir yok, yani firma değiştirdin. Firma değiştirdin, yönetici olarak gittin oraya, team leader olarak gittin ve böyle bir kültürle karşılaştım ve bunun yanlış olduğunu düşünüyorsun ama oradaki yazılımcılar da böyle bir şey hiç deneyimlememişler şey olarak, hani bu zararını görmemişler ve sen bunun aslında yapılması gereken bir şey olduğunu şey yapıyorsun. Aslında burada bir disiplini oturtmaktan bahsediyoruz. Nasıl yapılabilir? Böyle bir örnek de yoksa adamların hayatında.
Tam olarak aslında sorun bu. Yani ben bu soruyu soruyorum aslında.
Abi benim buna bir cevabım var. Bu benim başıma geldi çünkü. Şimdi böyle bir ekiple çalıştığın zaman aslında şöyle, bir yöneticinin ya da liderin, takım lideri olarak gidiyorsan ya da önemli değil yani herhangi bir takımın elemanı olarak gidiyorsan oraya, senin elindeki en güçlü silah soru sormak değil mi? Doğru soruları sorarsan eğer, yani aslında şöyle, senin ikna edilmen lazım takım tarafından. Sen yönetici de olsan, takımın bir elemanı da olsan senin de ikna edilmen lazım. Eğer zaten senin ikna edilmene bakmayan bir takım varsa zaten muhtemelen kültürüyle ilgili oranın çok ciddi bir problem var. Başka çözümlere gitmen lazım. Ama bu noktada senin ikna olman gerekiyor. Sen de bireysel olarak senin de şöyle bir derdin olmalı. İkna edilene kadar soru sorabiliyor olman lazım çekinmeden. Şimdi mesela bazı insanlar şundan çok rahatsız oluyorlar. Mesela bir gidiyorsun bir yere, aklına yatmayan bir durum var, soru soruyorsun. Adam sana çok alakasız bir şey söylüyor. Sonra da başka bir soru soruyorsun. Çok daha alakasız bir şey söylüyor. Sonra sen daha fazla soru soramıyorsun. Utanıyorsun soru sormaktan. Hayır, burada kendi stansını koruyup, yani duruşunu koruyup soru sormaya devam etmen gerekiyor. İkna olana kadar. Yani zaten bir noktadan sonra eğer hani bütün sorularına cevap veriyorsa, sen de ikna oluyorsan zaten ortada sorun yok. Ama ikna olmuyorsan, karşı taraftaki seni ikna edemiyorsa bir konflikt oluşmaya başlayacak. Bir ya da Karşı taraf bu sefer senin soruların doğrultusunda ikna olmaya başlayacak. Konflikt oluştuğu noktada onu çözmenin farklı yolları var. Ama yani soru sorman gerekiyor.
Ya şöyle, yani böyle tam dediğine katılıyorum. Bence süper, yaklaşım doğru, böyle olmalı. Ama atıyorum, yani böyle senin çok insanların birbirlerini ikna edemeyecekleri bazı şeyler var. Hani böyle biraz daha hijyenden uzaklaşınca sen diyorsun ki, atıyorum, unit testlerle okuyor. Yani hepimiz hemen hemen bir projeye baktığımızda ilk unit testlerine bakıyoruz herhalde, nasıl çalıştığını. Yani dokümantasyonunu oradan okuyoruz büyük oranda. Nasıl iş yapıyor o metodu, API'si falan diye. Şimdi ekip diyor ki ya biz unit testi yazmıyoruz. İşte ya böyle çok doğru bir örnek olmayabilir ama yine de vereceğim. Bizim dokümanlarımız var. Sayfa sayfa doküman yazılmış. Sen diyorsun ki ya unit testler hem bizim için şudur, projenin sağlıklı olarak çıkmasıdır. Adam diyor ki ya zaten sağlıklı çıkıyor her şey. Ama ben döküman istiyorum, dökümanımız da var diyor falan, böyle hani biraz daha yaklaşıma dönen de olabilir. Orada iknadan ziyade yaklaşıma kayan şeyler de olabilir. Case'ler de olabilir. O durumda ne yapacaksın?
Ama şimdi, söyle abi.
Buyur. Bence bazı durumlarda data konuşur ya.
Evet. Aslında her zaman data konuşur ya.
Yani hani konflikti de datayla çözebilirsin mesela. atıyorum her şey güllük gülistanlık gözüküyor olabilir dışarıdan ama eminim ki production'da mevzular çıkacak. O mevzuları fix etmek için ne kadar zaman harcıyoruz mesela? Bunu track edebilirsin. Ne kadar hani production'da işte incident oluyor? Bunları çözmek için işte ne kadar zaman harcıyoruz? Ne kadar kaynak harcıyoruz? İşte testleri mesela bir tane feature'ı hani biraz da agile'da yaklaşılabilir. Mesela bir tane feature'a test yazılıp o sırada ne kadar bug yakalandı veya o testin bize ne kadar zaman kazandırdığı falan da tartışılabilir yani. Bunlar hep tartışma konusu ama bunları işte tartışabiliyor olmak gerekiyor. Yani o tartışabiliyor olmak, o Mert'in dediği soruları sorabiliyor olmak zaten aslında daha temel bir gereklilik. Yani o şirketin kültüründe olması gerekiyor zaten.
Evet, o şirket kültürü kesinlikle olması gereken bir şey. Yani sormak, konuşmak gerekiyor. Ve şeyle yaklaşmamak da gerekiyor. Böyle karşı tarafı gerçekten anlamak gerekiyor. Çünkü genelde şey, siz de karşılaşmışsınızdır. Herkes kendi böyle tecrübesiyle hareket ediyor. Abi böyle zaten, böyle şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı. Ama aslında tam öyle olmayabiliyor işte. Daha böyle farklı dinamikleri ekip o anda atlayabiliyor. Liderin de bunları da ortaya koyması gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya şeyin üzerine çok durmadık mı? Dönüp belki de öyledir, şimdi ona bir şey diyemeyeceğim. Hani bir argümanım olduğundan değil de dönüp dolaşıp lidere geliyoruz ama birazcık ekip kültürü ve disipline sahiplenmesi gereken ekip de değil mi? Lider burada katalizör görevi ve engelleri kaldıran insan olarak hani rol oluyor ama sanki ekip de o mindset'e şey yapmalı.
İşte Deniz, o çok ideal bir durum ama. Yani ekibindeki eğer herkes çok tecrübeliyse ve yakın metodolojilerde çok uzun süre çalışmışsa dediğinde haklısın. Ama gerçek dünyada bazen sen daha sen yani gerçek dünyada diyorum da sen sanki bilmiyormuşsun gibi. Yani sen de yaşıyorsun ona eminim. Gerçekten hayatımızın içerisinde şey yok yani. Her zaman çok iyi yazılımcı, yani harika bir ekiple çalışmak mümkün değil. Çünkü her ekibin kendisine özgü bazı eksikleri, artıları var. Yani o aslında otonom çalışabilen ekip biraz hayal bence. Ben hiç görmedim. Dolayısıyla yani ekibin aslında o anladım ben seni ne demek istediğini. Sen şey diyorsun yani ekip aslında sorumluluğu almalı yöneticiye gelmeden ama yöneticinin aslında burada ya da takım liderinin şey rolü çok önemli. Yani ekibini ikna edebiliyor olması ve ekibini koç edebiliyor olması lazım. Mentörlükten de ziyade. Yani onlara gerçek potansiyeline ulaşmalarına yardım etmesi lazım ki o noktaya getirsin takımı.
Doğru ama işte sanki orada bir süre sonra aslında bence bir yönetici olarak yapman gereken şey de sanki sana olan dependency'yi de azaltmak değil mi bir anlamda?
Tabii
yani sensiz var olabilen bir sistem kurman gerekiyor.
Doğru. Doğru ama işte oraya gelene kadarki süreci tartışıyoruz diye düşünüyorum ben. Yoksa o dediğin nokta, o dediğin state'e ulaşırsak, ekibin sorumluluk alması noktasına gelirsek zaten sorun kalmıyor. Ekip kendi başına ilerliyor. Zaten bir yöneticiye de ihtiyacı yok o noktadan sonra.
Siz kalmayın içesiyle herkes.
Sen şey getirdin. Sen end product'ı anlattın az önce. Yani ekibin sorumluluk alması lazım. Evet, doğru. Ama işte oraya gelene kadar ekibin o disiplini alması için ne yapmak lazım tartışıyoruz diye düşündüm ben. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum.
Ha, ben disiplinin kendisinin ne olduğunu düşündüm ama yani yok, yanlış düşündüğünü düşünmüyorum ama şeye sanki şu izlenimi de vermek istemiyorum biz dinleyen insanlara. Bir yönetici var ve sürekli bir disiplin push ediyor insanlara.
Ha, tabii değil.
Evet, öyle olmaz.
Evet, ben de onu diyecektim. Yani şeytanın avukatlığı olarak onu yapacaktım ben de. O da hakikaten oraya bir noktaya gidebilir yani.
Ya o da bir semptom değil mi?
O da semptom, evet.
Tabii. Zaten
abi ben de bir şeylerin gelmesi gerekiyor.
Aynen, ideal ekipte zaten yöneticinin bence olmaması lazım. Baktığın zaman. Eğer ekip bunların hepsini kendi başına yapabiliyorsa takım liderine vesairesine ihtiyacı niye olsun ki? Düşünün.
Evet. Ama genelde hani ekiplerde de mesela hani o lider sıfatı veya titrini almadan da aslında doğal liderleri oluyor zaten ekipleri yani.
Evet evet.
Default.
Bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor, doğru.
İşte bazılarında anarşik.
Olanlar güzel oluyor, ideal oluyor.
Ya peki abi, alışkanlık kazanma, yani diyelim sen ekibini kendin kuruyorsun veya dahil olabileceğin ekibi seçebiliyorsun mesela. Tamam, o zaman işler güzel. Hani o istediğin kültüre uygun ekibe gidebilirsin veya istediğin kültüre uygun insanları o ekipte toplayabilirsin. Ama gerçekten yeni bir ekibe gittiğinde, hani hep code review noktasında konuştuk ama ne bileyim yani, Scrum olsun, Kanban olsun, bir tane proses var mesela ve hani ekip bunu takip etmiyor ve basit bir proses mesela yani.
Mesela sabah toplantılarına daily stand-up'a gelmiyor ekip.
Gelmiyor.
Da gelmiyorlar mesela.
Ya da mesela şey koydun abi, koydun demeyeyim de karar aldın ekip olarak. Work in progress işte iki tane story üstünde çalışabilir bir yazılımcı mesela. Ama düzenli olarak gidiyor mesela ekipte bazı insanlar veya bütün ekip 5 tane story üstünde aynı anda çalışıyor. Kaos yaratıyor. Mesela çok hani basit ve tamamen hani analitik sayılarla belli bir kural var. Ve bu kuralı topluca almış ekip. Ve bu buna uymuyor mesela.
O zaman ekipten birilerinin bunun sesini, ses çıkartması lazım. Yani buna uymuyoruz, neden uymuyoruz demesi gerekiyor. Öyle değil mi mesela? Öyle o örnekten gidelim mesela.
Sorgulanmalı bu arada.
Tabii. Veya
işte proseste sorgulanmalı. Biz bunu niye yapıyoruz? Veya neden böyle bir kural var? Veya o limitler mi yanlış? Gibi sorgulamalara da gitmesi lazım bence ekibin.
Da bu retrolarda neden daha önce dile getirilmemiş?
Gibi.
Retro yapılıyorsa.
Evet.
Bunların yazılı olması gerekiyor mu peki?
Bilmiyorum ya.
Abi yazılı olması takıma eğer yeni birileri geldiği zaman onları onboard etmek için çok güzel oluyor.
Evet.
Geldiği gün onları görüyor, hemen dahil oluyor. O çok güzel bir şey. Ama yazılı olmadığı zaman da eğer zaten ekip kendi kültürü içerisinde bunları yapıyorsa, yani her sabah saat 10'da mesela, sabah 10'da kalkıp tahtanın başına gidiyorsa herkes, board'un başına mesela, zaten o ister istemez onları öğreniyor.
Aslında konuyu getirmek istediğim yer şurada, hani Uğur dedi ya, hani bir karar alınmış ama o karar ekip almasına rağmen uygulanmıyor. Ya aslında benim kastettiğim şu, bir eğer ortada bir standart koyuluyorsa, ben standartlar şey değil, on emir gibi bir şey değil. Standartlar değiştirilebilir. Ama bunların konuşulması gerekiyor. Eğer ekip ondan artık vazgeçtiyse veya ihtiyaç olmadığına karar verdiyse, bunun da konuşulması lazım.
Tabii.
Belki aynen. De şey olacak ya. Yani birinin pushlaması gerekiyor olabilir belki. Yani birinin değil de belki yani değişik bir işte şey kuracaksın, böyle bir sistem kuracaksın. İki tane work in progress'te alamayacak adam atıyorum. Yani bir şekilde onu kısıtlayacak bazı şeyler, bazı kurallar da belki getirilebilir.
Tooling de çözmek gibi mi?
Evet, yani disiplini sağlayabilmek için. Yani o da girer mi bilemiyorum ama.
Abi biz bir mesela
şekilde, yani ekip istiyor ama bir şekilde yapamıyor.
Hı-hı.
Onu da çözmek için işte farklı araçlar kullanıyorlar mesela.
Yani biz daily stand-up için abi şey, tekrarlanan meeting koyduk, her gün var.
Hı-hı.
Ajanda da geliyor herkes abi. Kimse unutmuyor artık yani. Çok basit. Hı-hı. Evet. Basit bir çözüm yani.
Evet.
Mesela kod standartları çok kolay oldu. Hani ne bileyim, diyelim kodu yazıyorsun abi, pull request'i gönderiyorsun. Eğer ekibinde farkındalığı olan yazılımcılar varsa mesela, hemen sana zaten feedback geliyor yani. Burada camel case kullanmıyoruz bu repo'da. İşte snail case kullanıyoruz diyor. Bir yapıyorsun, iki yapıyorsun. Üçüncü de zaten, biz burada snail case kullanıyorduk zaten diyorsun. Ona göre yazıyorsun.
Mesela onu tooling de çözebilir aslında.
Evet.
O tür şeyleri.
Linter. Yani evet, linter'la da çözebilirsin.
Husky, maski benim çok hoşuma giden şeyler olmaya başladı.
Ya evet, aslında otomatik çözebileceğim birçok şey dokümantasyondan daha değerli bence. Yani kendi başına öğrenmesi de bunları güzel olabilir ama tabii böyle şeylerin tabii kod standartlarının bence artık dokümante edilmesine gerek yok. Elimizde hani birçok linter bir şeyler var. Zaten kodu linter'la bir şey yaptığın zaman koda bakan birisi zaten kodun standartlarını tahmin edebiliyor olmalı bence. İyi ortalama bir yazılımcı. Kullandığı dile. Dili yeni öğreniyorsa ayrı bir konu. Ona belli tabii ki dokümanlar sağlamanda fayda var. Hazır dokümanlar eminim vardır. Ama diğer taraftan da hani bu tarz şeyler artık otomatik yapabiliyorsun. Mesela Barış'ın dediği gibi Jira'da şey koyabilirsin yani. Work in progress limitleri koyabilirsin. Birçok şeyi öyle çözebilirsin. Ya da işte Slack'ten otomatik mesaj atar mesela. Şey stand-up saatinde hadi artık kalkın toplanın gibilerinden. Öyle şeyler yapılabilir. Ama tabii ki yine de ekibin dediğiniz gibi kutunun dışından düşünüp bunları sürekli eleştiriyor olması ve sürekli bu statükoyu şey yapıyor olması lazım. Sarsması lazım durmadan.
Evet.
O çok kıymetli yani. Ama işte ekip içerisinde de öyle insanların olması gerekiyor. Yani ekibin kreatif kişilere de ihtiyacı var. Çünkü bu aslında bir kreativite. Yani bir şey gitmediğini görüyor ve o düzenden dışarı çıkmak istiyor mesela. Daha hızlı yapabiliriz diye düşünüyor mesela birisi. Orada bir inisiyatif alıyor. Ve ondan sonra da ekip buna bir cevap veriyor, karşılık veriyor. Diyor ki arkadaş evet gerçekten gel bunu tartışalım diyor. Herkes birbirine challenge ediyor. Sonunda da konu kapanıyor.
Aman tadımız kaçmasın tavrı yanlış yani.
Kesinlikle öyle. Yani aslında herkesin ekip içerisinde daha vokal olması lazım. Söylemesi gerekiyor. Bir şey çalışmıyorsa açıkça söylemesi lazım. Mesela bunu daha önceden örneğini vermiştim. Amazon'un mesela kendi terimiz bize de kötü kokar. Prensibi mesela. O harika bir şey yani. Ekibin içerisinde yani işler yürüyor diye gözden yani bir problem varsa o problemi konuşmamazlık etmemen lazım. Ekip içerisindeki kişilerin bireysel olarak bir yazılımcının sesini çıkartması gerekiyor. Kime olursa olsun yani ve sesini çıkarttı diye de başı belaya giriyorsa zaten başka bir problem var. Yani daha büyük bir problem var onun. Muhtemelen yanlış firmada.
Ya evet orada işte şey de giriyor işin içine. Yani bu gene böyle iki uçlu bir durum yani. Mesela çok o disiplin veya o alışkanlıklar çok oturduğu zaman mesela onu sorgulamayı da bırakabiliyor ekip bazen. Hani biz bunu böyle yapıyoruz. Hani biz code review'ları işte 3 kişiye review ettiriyoruz minimum. Öyle gelmiş, öyle gidiyor mesela.
Gelenekler haline geldi.
Aynen. Böyle olmaması gerekiyor. Yani bunun mesela ne bileyim işte biraz da farkındalık meselesi aslında. Hani o soruyu kendine soruyor muhtemelen yazılımcı. Abi biz bunu 3 kişi review ediyoruz ama ne gerek var ki? Bir kişi de etse olabilir belki yani. Zaten 3 kişinin çoğundan hani feedback gelmiyor. Belki bir kişi sadece feedback'te bulunuyor yani. Belki 3 kişi o kadar detaylı review etmiyor. Hani bunu önce kendine soruyor. Ondan sonra retroda hani dile getiriyor. Diyor ki işte 3 kişi etmesin abi bir kişi etse de olur diyor yani. Sonra bu tartışmaya açıyor aslında. Ve o zaman aslında o gelenek değişmeye başlıyor.
Evet.
Geçmişten gelen özellikle uzun süre çalışılıyorsa bir yerde uzun süre çalıştığım bir yerse daha da zorlaşıyor mesela o değişiklikleri yapmak.
Öyle abi. Kesinlikle. Yani aslında kör oldu.
Bakıyorum. Yorum. Bayağı yorum var bu arada ya.
Ulan bayağı yürümüşüz.
Okuyacak mıyız o yorumları?
Ya bakıyorum.
Birazcık oraya geçebiliriz. Zaten bayağıdır şey yapıyordum.
Ya mesela Burak şey demiş. Hangi datanın analize değer olduğuna karar vermek ve datayı üretmek çok zor olabiliyor. Tekerleği yeniden keşfetmeye değer mi demiş. Yoksa best practice'leri uygulayıp zaman içinde takımı uygun hale getirmek daha verimli bir yol mu demiş. Bence hangi datayı analize değer olduğunu da takımın tartışması gerekiyor yani. Orada bir şey konsensus olması gerekiyor ki herkes o toplanan dataya hani inansın ve saygı duysun ve onun üstünde karar alınabileceğine dair konsensus oluşsun. Tekerleği tekrar icat etmeye gerek yok bence datayı toplamak için yani. Data toplanır.
Ya zaten metrikleri de belli oluyor uyguladığın sistemin.
Yani evet. Hani az çok bir en azından temel bir fikrin oluyor yani. Hani orada uzun süre çalışıyorsam biliyorsun yani.
Evet, şey yapıyorsun. Aylık ne kadar bug kartı açılıyor? Niye açılıyor?
Aynen. Root cause ne bunların?
Root cause ne? Aynen. Ne kadar kapatıyoruz mesela yani. Open close rate. Hani çok bilinen bir metrik. Cycle time örneğin. Biz ne kadar da production'a bir feature yollayabiliyoruz abi.
Aynen. Lead time'ı.
Lead time var.
PR'ın ne kadar beklediği.
Yani PR'lar ne kadar süre açık kalıyor.
Yani aslında buradan şu çıkıyor. Bütün dünya devleri veya yazılım sektöründe bu metodolojiler, bu benzer disiplinler uygulanmasına rağmen aslında kendi metriklerimizi de ortaya dökmemiz gerekiyor. Yani onlar kullanıyor diye değil, neden kullandığımızı evet. ortaya koymamız gerekiyor.
Evet abi, kesinlikle.
Yoksa ekip benimsemeyecek.
Zaten abi ruhunu anlamadığın bir sistemi ne kadar götürebilirsin ki? Niye uyguluyoruz yani? Herkes sorar bunu.
Tabii abi, yani Scrum'a inanmayan bir takıma zorla Scrum uygulatmaya çalışmak mesela çok anlamsız. Eğer inanmıyorsa o insanlar, daha iyi çalışacağına inandıkları bir yöntem varsa ona yönelmek gerekiyor yani.
Aynen öyle, ama bir taraftan da bu tarz şeylere maruz kalmak da bir şey yani, aslında güzel bir şey. Çünkü duydum mesela, diyelim ki bir konferansta duydum, böyle bir metodoloji var, ekiple tartıştın, ekip bunu çok hoşuna gitti, adapte etmeye çalıştı, baktı sorunlarını gördü, onu evirmeye başladı diyelim ki. Bu da çok güzel bir hareket. Yani evet. aslında dünya devi kullanıyor diye, evet yani gerçekten alıp böyle körü körüne uygulamaya çalışıp yıllarca içinde çamura batmak çok yanlış, ama bir taraftan da deneyimleyip onun hakkında bir şeyler öğrenip ona göre onun şeklini değiştirmek ya da kullanmaktan vazgeçmek çok değerli bir tecrübe.
Bu arada haksız bir argüman da değil değil mi lan o? Hani ulan Amazon yıllardır bunu uyguluyormuş.
Abi Amazon'un ölçeği çok büyük.
Abi, evet abi. Yani mesela mikroservis daha teknik bir örnek olacak. Yani mikroservis. Sen şimdi dünyada her yazacağın kodda, her yazacağın üründe mikroservis uygular mısın? Uygulamazsın. Startup'sındır, bilmem nesindir, evet. böyle ekip küçüktür, mikroservis uygulamaz. Organizasyonun ona göre ölçeklenmemiştir, uygulamaz. Ama Amazon'a bakarsan uyguluyor.
Ya, mikroservis çok şey bir örnek oldu. Ben daha çok yazılım geliştirme metodolojileri olarak hani 30 senedir kullandığımız bir şey. 30 senedir kullanılıyorsa bu niye kullanılıyor diye sormak mantıksız bir soru değil yani.
Ama şöyle bir şey var.
Seni metrikleri toplamaya götürür diye düşünüyorum ben. Aynısını uygulayalım.
Ya, insanlar niye buna geçmiş sisteme? Ya, bence çok güzel evet. başlangıç yani.
Hani ve mesela her organizasyonun abi kendi dinamikleri, kendi kimyası var yani. Hani Amazon'dan gelen bir yazılım geliştirme disiplininin senin ekibinde, senin içinde olduğun ekipte çalışacağı bence hiç garanti değil. Hem de hiç garanti değil yani.
Evet. İşte Scrum abi, en güzel örneği Scrum. Yani Agile olduktan sonra gerçekten Scrum uygulamıyorsan çok da güzel Agile olabilir. Güzel framework'lar bulabilirsin.
Scrum kullanan dünya devi kaldı mı değil mi? Böyle büyük kadar yapayım mı?
Ay çok sağ ol.
Scrum gömüyorsun güzel.
Kaldı mı yani? Duyuyor musunuz siz? Bugün mesela Scrum uygulamakta olan büyük bir dünya devi, mesela işte ne bileyim Amazon gibi, belki Microsoft'ta da ben duymuyorum son zamanlarda.
Yok yok abi, var var. Hatta geçenlerde şeyin, Martin Fowler'ın bir yazısını okudum. Scrum değil, fake Scrum, fake Agile üzerine konuşuyor insanlar. Yani aslında düşünüyorum Scrum. Ha. Tamam. Ben biraz daha düşünüyorum.
Yani, Scrum kullanma, yani Scrum kullanma elimi düşmüş olabilir ama hani sektörü olan faydası, hani kullanılmaya başlanması, fail edilmesi veya işte yani onun kazanımları aslında bence tartışmaya değer yani. Sektöre kazandırdığı.
Ya biz de uyguladık evet. mesela. Yani belirli, ama böyle hani bir kitapta yazılı ve bu uygulanıyor değil. Ama Scrum diyebileceğim Scrum.
Ha, insanları ecaile
tutuyor. Scrum'ın bazı pratiklerini uyguluyoruz aslında ya.
Evet, pratiklerini uyguluyoruz. Evet, öyle demek daha doğru. Abi yani bizim retrospektif toplantıları.
Ya insanları ecaile tanıştırır Scrum.
Evet.
Evet, biraz öyle oldu.
Ya bir de her ekip abi sonuçta Scrum'ı kendine göre eviriyor zaten yani. Hiç kimse evet. kitaptaki gibi Scrum uygulamıyor ki.
Tabii canım.
Zaten yani uygulanamadığı için herkes değiştiriyor. Yani aslında konu Mert'in dediğine geliyor.
Hani o zaman Kanban Kral.
Ne?
Kanban Kral deyip.
Scrum Bot.
Scrum Bot.
Pardon abi, troll demiş gibi oldum Uğur, kusura bakma.
Yok ya, troll değil.
Abi bilmiyorum artık yani, benim duyduğum kadarıyla ben artık hani konferansları da falan bayağı yakından da takip ediyorum. Artık benim tanıdığım neredeyse hiç kimse Scrum uygulamıyor. Yani Scrum uygulayan firmalar genelde çok da iyi durumda olan firmalar değil. Yani ne yapacağını bilmeyen firmalar. Benim gözlemim bu tabii. Yani bu Scrum uygulayan herkes ne yapacağını bilmiyordur demek istemiyorum ama ne yapacağını bilmeyen birçok firma Scrum uyguluyor. Çünkü kitapta bunlar çok açık ve net bir şekilde dokümante edilmiş. Harfiyen uyguladığın zaman bir şekilde bir nebze de olsa çok kötü bir süreci daha iyi bir hale getiriyor.
Hazır şey baktığın zaman.
Facebook.
Yani bir interface var, bir de hazır interface implement etmiş kısım var elinde.
Aynen. Yani evde hamburger yapamıyorsan McDonald's'tan alıyorsun gibi.
Yani birçok insan öyle başladı aslında. Öyle Türkiye'de
abi özellikle. Yani sürecin oluyor. Bir anda.
Çoktan. Ama yani şöyle demeye çalıştım.
Disiplin işi abi mesela. Bayağı disiplin gerektiriyor Scrum. Bayağı ritüelleri var. Düzenli tekrar etmen gereken şeyler var. Bence Scrum'ın hani Scrum'ı Scrum olarak uygulamaktan ziyade bence takıma bazı alışkanlıkları kazandırması açısından iyi yani Scrum.
Ya bence de yanlış anlaşılabilir. Hani Scrum kullanmıyor olabilir büyük firmalar ama yani Scrum boklamıyoruz, kimse yanlış anlamasın. Sadece firmalar bunu farklı garanti edebiliyorlar. Siz de eğer hiç uygulamıyorsanız Scrum'la başlayabilirsiniz
bokladık
belki.
Ya. Bu kadar.
Ya ben biraz bokluyorum ama.
Bence başlayayım.
Yani mesela şu anda bizim mesela benim hani bugüne kadar çalıştığım bütün takımlarda mesela retrospektifleri her hafta yapıyorduk mesela. İki haftayı ya da mesela diyorduk ki iki haftada bir retrospektif yaparız diyorduk. Bazen haftada bir yaptığımız oldu bazı ekiplerde. Hani ama bir şey böyle önceden bir planlama günü belirleyip o gün boyunca böyle durmadan planlama yapıp sizing yapıp devam etmek mesela o kadar da avantajlı değil. Mesela bence Scrum'ın en büyük problemi o. Bu tabii ki dediğin gibi bir disiplin de gerektiriyor ama aynı zamanda bence aynı disiplin yani agile olma disiplini bir taraftan da bu Scrum'ı sürekli eleştirip daha iyi hale getirmeyi de gerektiriyor. Yani senin için çalışmadığı yerlerini değiştirmen lazım aslında. Vurgulamak istediğimiz nokta bu.
Tabii ki ve belki yeteri kadar değiştirirsen bir noktada Scrum olmaktan çıkıyor zaten.
Evet.
Zaten.
O zaman işte artık Scrum ban oluyor, kendi Scrum'ın oluyor, adını koyuyorsun.
Ama bu şeye benzemiyor mu ya? Az önce dedik ya Amazon bir şey kullanıyor, işte bir metodoloji kullanıyor ve bu güzeldir diye biz de kullanalım dedi. Şimdi şu büyük firmalar Scrum'dan uzaklaşıyor.
Ben öyle bir şey demedim lan.
Ya işte kullanmak iyidir dedik en azından. Bir deneyebiliriz. Çünkü adamlar birçok şeyi deneyimlemiş ve onun artısını eksisini görmüşler. Ve başka bir şeye yönelmişler. İşte aynısı da Scrum için şu anda belki büyük firmalar artık yavaş yavaş Scrum'dan uzaklaşıyorlar. Çünkü artık onlar için hani Scrum'ın çok da yürütülebilir bir şey olduğunu görmeye başladılar belki. Ama yürütülebilir olduğunu düşünen firmalarda hala var ve belki işte yine ölçeğe geliyor sanırım.
Yani ama şöyle de bir şey olabiliyor bence. Babadan kalma yöntemlere dönmek olabilir mi Scrum'un fail ettiği yerlerde? O da az bir ortalama değil bence. Abi biz olmadı, şeye dönelim. Eski yöntemlere geri dönelim.
Bence Scrum'un fail ettiği yöntem Scrum'u uygulamaya devam etmek. Yani Scrum'un fail olduğu firmalar bence Scrum uygulamakta inat edip bunu değiştirmeye çalışmayan, yani bunu nasıl değiştireceğini bilmeyen firmalar bence fail ediyor. Yani bir noktada dediğim gibi yani sonuçta çeviklik sana şunu söylüyor her zaman. Ya da lean olmak şunu söylüyor sana. Bütün şeylerinden arın, atık süreçlerinden arın, en olabilecek yalın haline git, en hızlı şekilde karar ver, bütün bürokrasilerinden vazgeç diyor. Scrum bir sürü bürokrasi getiriyor sana. Dolayısıyla sen bu şey disiplini içerisinde, çevik olma disiplini içerisinde bunu eleştirip sürekli değiştirmen lazım. Scrum'la birinci günde başlayabilirsin ama ilk iterasyondan sonra Scrum'ı değiştirmen lazım. Scrum belki bir ay sonra, altı ay sonra öyle bir hal alıyor ki artık adı Scrum olmaktan çıkıyor. Çünkü Scrum'ın çok az ritüellerini kullanıyorsun. Diyebilir miyiz? Yani aslında yani Scrum'ın başarısız olduğu firmalar Scrum kullanmakta körü körüne inat eden firmalardır gibi bir genelleme yapmak herhalde çok da yanlış olmaz.
Evet.
Ama güzel yönlerini de alıyorsun mesela sabah.
Zaten çok firma yapmıyordur yani. İstese de yapabileceğini çok sanmıyorum ya. Yani körü bütün kurallarına uyan her şeyi böyle kitapta yazdığı gibi yapacağım sanmıyorum yani.
Var abi, zaten var, yani. Var var var maalesef.
Kasıyorlar yani.
Aynen.
Aslında kasmayın diyeyim o zaman.
Ya o çok rigid bir ortam zaten. Öyle bir ortamda hani çok zor çalışırsın. Yani ve bak Uğur gene şey yazmış. Rahat ve huzurlu ortamı sağlamak ve bunu iş stresinden korumak iş yeri için birinci görev demiş. Bence zaten mesela Scrum çalışmadığı halde bunu enforce etmeye çalışmak zaten bu kuralı direkt bozuyor yani.
Doğru.
Aynen.
İşte benim önceki firmam öyleydi. Yani firmada 16 tane takım var. Hepsi Scrum uyguluyor. Çünkü başka bir yöntem bilmiyorlar. Nasıl değiştireceklerini bilmiyorlar ve inanılmaz yani. Adamlar 6 sene boyunca Scrum uygulamışlar. Bir adım ileri atmamışlar. Benim ekibimle birlikte biz şeye karar verdik. Kanban uygulamaya karar verdik. Bütün her şey karıştı. Exekutifler benimle konuşmak istediler. Yani niye sen bizim dashboardlarımıza veri üretemiyorsun diye. Çünkü şöyle bir mesela şey yapmışlar. Metrik belirlemişler bütün takımlar için. Unplanned work ne kadar? Yani planlanmamış iş ne kadar? Şimdi Scrum uygulayan takımlarda bu çok az tabii ve bunun az olmasında övünüyorlar. Fakat Kanban uygulayan bir ekip olarak biz de falan. Yani yaptığımız işin büyük bir kısmı, hatta neredeyse hepsi hepsinden fazlası unplanned work. Daldılar yani.
Ama abi o da çok saçma yani, bir tane dashboard'a bakarak mı bütün business'ı yönetiyor abi o exec'ler yani?
Aynen abi, aynen öyle.
Şimdi
harikaymış.
İşte o yüzden orada çalışmıyorum hala.
Yani
yarın bu sisteme geçiyorum.
Aynen abi, dashboard. Her takım aynı. Basma kalıp.
Bunun planını yapmamışsın hayırdır diye.
Çok kötü yani. Mesela bu çok kötü bir örneği işte. Yani demeye çalıştığım bu, yıllarca Scrum'ın ilk çıktığı günden bu yana aynı kitapta yazan aynı Scrum'ı uygulamaya devam ediyorsan bir sorun var bence ekibinde.
Ya evet tabii. Katılıyorum yani ona, ama işte o gene ya mesela şey, böyle çok büyük kurumsallarda bir pozisyon var abi, duydunuz mu bilmiyorum. Değişim yöneticisi diye bir pozisyon var, biliyor musunuz?
Yaşam koçu gibi
diye geçiyor.
Evet abi, maalesef.
Çok enteresan bir rol yani, değişim yapabilmek için mesela o kadar hantal ki bu yapılar, değişim yapabilmek için böyle bir role ihtiyaç duyuyorlar yani.
Dışarıdan birini getiriyoruz. Değişim yaptım diye.
Bayağı değişik bir kafa yani. Hiç anlayamadım. Hani mesela onun aslında kendi kendine olması gerekiyor zaten ekipte yani. O organik bir yapı bana kalırsa.
Aynen abi. Mesela şey okumuştum. Jürgen Apello diye bir adam var. Bu Management 3.0'ın yazarı olan kişi. Mesela şey diyor. Times'ta mı ne, bir yerde yazı yazmıştı bununla ilgili. Dönüşüm yapmak isteyen CTO'ların, yani dijital dönüşüm yapmak isteyen ya da firmanın kültürünü değiştirmek isteyen CTO'ların belirlemesi gereken tek bir strateji var. O da değişimin olması zorunluluğunu koyması diyor. Mesela firma olarak ekiplerin hepsinin değişmek zorunda olması. Tek prensip bu. Bütün bu her şeyi bu prensip etrafında değerlendirmesi lazım. Ama tabii ki enterprise'lar bunu yanlış anlıyorlar. Gidiyorlar danışmanlık alıyorlar.
Peki ya.
Gidiyorlar birisinden dijital dönüşüm danışmanlığı alıyorlar. Ondan sonra o geliyor diyor ki, sizin işte şuna ihtiyacınız var diyor. İşte sizin bir tane, size bir tane şundan verelim diyor. Ecel koçlar verelim diyor. O her şeyi çakıyor. Bunların hepsini fatura ediyor tabii. O da para kazanmak derdinde.
Ecel koç.
Günün sonunda işler bu noktaya geliyor. Hani faydalı olduğu noktalar var bence çevik koçların. Ama yani bu kadar çok böyle film, her takıma bir tane ecel koç falan diye böyle bu dönüşümü bu şekilde pompalamak bana göre çok yanlış ve bence kötü sonuçlar doğuruyor.
Bir yerden sonra format atmak lazım değil mi Mert?
Efendim?
Bir yerden sonra format atmak lazım. Yani şirket o noktaya geldiyse
kapatıp gideceğiz.
Kapatıp gitmeyeceğiz yani. Bir yeniden Windows'u kuralım hani.
Organizasyonlar sürekli hani şekil değiştirmesi çok doğal bir şey yani. Sürekli değiştirmesi gerekiyor zaten o değişiklikle yani.
Aynen abi. Bak mesela bir örnek biliyorum. Geçenlerde birisiyle tanıştım. Tesco diye bir firma var burada. Tesco buranın Migros'u gibi. Düşünün. Tesco çok böyle hantal bir firmaymış ve dijital anlamda çok sorunlar yaşamaya başlamış ve piyasada, markette çok fazla dijital küçük startuplar bunları yerinden sarsınca bunlar demişler ki ne oluyoruz? Yatırımcılara demişler ki çevik dönüşüm yapın. Bunlar denemişler çevik dönüşüm yapmayı. Olmamış. çözüm olarak, çünkü şey bulamıyorlar yani. Tesco'nun kötü bir adı var. Yani firma olarak, bir marka olarak. Market yani baktığın zaman. Bir teknoloji için yazılımcı bulamıyorlar, bir şey bulamıyorlar. Çözümü şeyde bulmuşlar. Tesco Teknoloji diye bir yeni bir firma açmışlar. Hı hı. Tamamen yani yeni bir organizasyon oluşturmuşlar sıfırdan. Gitmişler böyle çok iyi CTO'lar bulmuşlar, çok iyi yazılım ekiplerinin yöneticilerini almışlar. Bütün yetkiyi ona vermişler. Yönetici, executive'ler şeydeki, Tesco'daki executive'ler bu firmanın, teknoloji firmasının stratejisine hiç karışmamışlar. O firma şu anda bayağı popüler bir firma, bayağı sevilen bir firma.
Burada da Volvo yapıyor mesela aynı şeyi. Çünkü o kadar hantal ki kendi dönüşmek yerine işte şey, ufak ufak bağımsız firmalar kurup tamamen orada aslında inovasyonu yapıyor.
Aynen, Honda da yapıyor abi. Honda'nın öyle bir sürü startup'ı var. Londra'da ve şeyde Berlin'de bildiğim kadarıyla. Böyle küçük küçük startup'lar yaratıp onların içinde yeni organizasyonlar kurduruyorlar. Mesela oraya bir CEO alıyor. Diyor ki senin objektifin bu. Nasıl yaparsan yap diyor. O adam kendi ekibini kuruyor. Ya da kadın.
Abi zaten tam da bugün şirkette şeyi tartışıyorduk. Şöyle bir kavram var ya, highly aligned, loosely coupled diye. Hı-hı. Yani bunu başarılmış hiçbir teknoloji, yani bunu yapmayıp da başarılı olmuş hiçbir teknoloji firması yokmuş istisnasız. Hani herkes, bütün ekipler loosely coupled bir hedefe doğru, bir hedef var ama kimse şeyi söylemiyor. Bu hedefe böyle gideceksinizi söylemiyor. Herkes
hayır buluyor zaten. Bulmalı ya da.
Evet, yani belli bir strateji dahilinde. Yani aslında bu da ilginç bir konuya doğru gidebilir yani. Aslında firmalar için ya da ekipler için top down mu, bottom up mı strateji belirlemek. Yani aynen. Ya da şey, hedef belirlemek. Bu da farklı bir konu olabilir. Farklı bir şey olabilir ama disiplinden biraz yavaş yavaş çıkıyoruz sanki.
Çıktık ya. Daha genel konulara geldik. Ufaktan toparlayalım mı?
Toparlayalım. Bu arada Mustafa şey demiş, Mahmut abiye soru göndermiştim. Yeni bölümde görür müyüm acaba demiş. Ona bakacağız. Fırat'a haber vereceğim ben onu.
Zaman
toparlayalım isterseniz.
Abi çok, neyi toparlayacağız? Kapat.
Teşekkür edebiliriz mesela. Bayağı insanlar yazdı yani. Uğur yazdı, Burak yazdı.
Evet. Evet, ya yeterince zaman ayıramadık ama kusura bakma.
Evet, yani her şeye cevap veremiyoruz ya da fikirlerimizi belirtemiyoruz ama işte muhabbette böyle akıyor gidiyor, zaman da çabuk geçiyor.
İşte bir co-fiction evet. Olarak öz eleştiri yapalım disiplin konusunda.
Disiplin konusunda biz kendimizi eleştireceksek çok, bence çok konu var.
Onun için ayrı bir program yapmamız lazım.
O bana dönecek, kapatalım konuyu.
Şey gibi böyle retro yapalım, aksiyon alalım, aksiyonları yerine getirmeyelim konusu mu?
Arkadaşlar disiplin önemli deyip.
Sonra Deniz 3 hafta yok.
Şimdi disiplin arkadaşlarım var.
Disiplin önemli, süreklilik de önemli.
Süreklilik de önemli, aynen.
Zaten süreklilik olmayınca disiplin oluyor mu acaba?
Deyip daha böyle
bir program daha yapalım.
Bir gece daha.
O zaman kapatalım yavaş yavaş.
Evet, inceden kapatalım. Evet.
O zaman anketimize katkı sağlamayı unutmayın arkadaşlar. Yakında Slack grubundan paylaşacağız. Slack grubuna ulaşamayan varsa Twitter'dan bize ulaşsın. Hemen Slack linkini tekrar paylaşacağız. Anketle yeni bir, yani aslında birazcık böyle daha geniş bir sektörün nabzını yoklayacak bir anket hazırlama derdindeyiz. Sektörün problemlerini iki temel şeyde alacağız. Bir, teknoloji konularında neler yapıyorlar, nasıl pratikler uyguluyorlar. İkincisi de firmanın kültürünü nasıl buluyorlar, firmalarından mutlular mı, yöneticileriyle olan ilişkileri nasıl ve sosyal haklarını alıyorlar mı gibi konulara değineceğiz. Bence çok, bizce çok önemli bir anket bu. O yüzden Slack grubundan lütfen katkı sağlarsanız çok memnun oluruz.
Evet. Evet. Ama anonim olacak değil mi?
Tabii anonim olacak. İsteyen e-mail adresini bırakabilir. E-mail ile onlara ulaşırız ama anonim olmasını tercih ediyoruz. Daha güven duyulacak bir ortam olacaktır diye tahmin ediyorum. Daha dürüst cevaplar alırız.
Aynen. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. O zaman herkese iyi akşamlar. Teşekkürler.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.